gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında haftanın son iş gününde Hayatın Sesleri'nde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün neler var programda, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, COVID-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında aylardır yardım çalışmaları yapan, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine aşevlerinden yemek dağıtan, sağlık çalışanlarına medikal destek veren, kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay, kış aylarının gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle düşen kan bağışlarına ve azalan kan stoklarına dikkat çekerek tüm vatandaşlarımıza kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyor. Türk Kızılay'ın özellikle kan bağışı konusunda yaptığı çağrının ve COVID-19 salgını süresince yaptığı çalışmaların detaylarını Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında Almanya'ya, Münih'e bağlanacağız. Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, ırkçı terör örgütü, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü, 1998-2011 yılları arasında Almanya'nın farklı şehirlerinde 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 10 kişiyi öldürmüş, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirmişti. Bu örgüt tarafından öldürülenleri konu alan İzler belgeseli ise izleyenleri etkilemeye devam ediyor. İzler belgeseli üzerine konuşacağız programımızın ikinci yarısında. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık var. Özür diliyorum Sayın Kınık, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Aslında COVID-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında çok uzun zamandır Türk Kızılay olarak sonsuz bir emekle siz ve tüm gönüllüleriniz çalışma gösteriyor ve sarf ediyorsunuz. Öncelikle yalnızca bunun için bile size teşekkür ederiz ki yüzyıllardır Türk Kızılay'ı hem ülkemize hem tüm dünyaya yardım elini uzatmaya devam ediyor. İsterseniz öncelikle bu COVID-19 pandemisiyle başlayalım. Ne gibi çalışmalar yaptı Türk Kızılay gerek Türkiye'de gerek dünyada? Ve bu hilal bugünler için var sloganıyla başlayan çalışmalarınızı lütfen biraz anlatın dinleyicilerimize.
Tabii ki. Kızılay bir afet kurumu olarak aslında bugün dünyanın yaşadığı, bizim de yüzleştiğimiz bu pandemi gibi biyolojik afetlerde ya da doğa kaynaklı afetlerde, beşeri afetlerde insan ızdırabını dindirmek için, onu güçlü kılmak için, devletlere destek olmak için, dayanışmayı bu anlamda teşvik etmek için kurulmuş olan bir organizasyon. Milli bir cemiyet, 152 yaşında ve kurulduğu günden bu yana da Türk milletinin gönüllü bağış ve gönüllü katkılarıyla beraber buna benzer nice badireleri atlattı, nice bu anlamda destanlar yazdı diyebilirim. Evet. Bu milletimizin yardımseverliğe ve dayanışmaya olan bakışının bir göstergesi, kesintisiz 152 yıllık bir iyilik geleneğinden bahsediyoruz. Dünyayı saran, teslim alan tabiri caizse bu COVID pandemisi çok boyutlu etkiler oluşturdu dünyada. Tabiri caizse aslında paradigmayı değiştirdi.
Evet.
Ve bu süreçte belki milli geliri yeterli olan, gelişmiş ülkeler kategorisinde olan pek çok ülkede aslında yardıma muhtaç bir hale geldi. Bu bağlamda bizden talep eden, yardım talep eden yaklaşık 45 ülkeye, içinde İngiltere gibi, İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu ülkelere Cumhurbaşkanımızın bu anlamda teşviki ve riyasetiyle beraber birlikte yardımlar bu anlamda ulaştırdık. Yaklaşık 21 milyon insana kişisel koruyucu ekipman bu anlamda gönderdik dünyada. Ülkemizin için, ülkemizde de kat be kat daha fazla oranlarda bu anlamda COVID sürecinde kişisel koruyucu ekipman, bu anlamda dezenfektanlar, hastanede apar topar hastaneye yatmış ama işte hazırlığı olmayan insanlara hijyen setleri, işte pijamalar vesairelerden tutun da aslında çok boyutlu olarak hem hastalarımıza hem ön cephelerde bu anlamda çalışan hekim arkadaşlarımıza, hemşire arkadaşlarımıza, sağlıkçılarımıza yönelik sürekli bu pandemi destek programı çerçevesinde yardım ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sosyal anlamda da tabii olumsuz etkileri oldu. Özellikle günlük geliriyle yaşayan, yevmiyeyle çalışıp yaşayan insanlar çok ciddi etkilendiler bu süreçte. Pandemi nedeniyle işleri kesintiye uğrayan bazı sektörler vardı. Bu sektörlerde izin çalışanları ciddi şekilde etkilendi ve biz bunlara yönelik devletimizin sosyal destek programlarına ilaveten bir takım yardım programları da oluşturduk ve bu anlamda da devam ediyor. Ülkemizdeki milyonlarca insana bu anlamda verdiğimiz gıda paketleri, destekleri, aşevilerimizden sunduğumuz destekler, alışveriş çekleri, nakit yardımlarımız, zekatlar vesaireler gibi bu anlamda devam ediyor. Diğer taraftan da özellikle hareket kısıtlılığı, sokağa çıkma yasakları nedeniyle vatandaşlarımızın mobilize olamaması ve ihtiyaçlarını kendi temin edememesinden kaynaklanan durumlar da yaşandı. Özellikle 65 yaş üstü şimdiye kadar yaklaşık önümde raporum var. 411.262 65 yaş üstü vatandaşımıza bu anlamda hizmet vermişiz, yardım götürmüşüz. Milyonlarca ihtiyaç sahibine de sahip desteklerimiz bu anlamda olmuş. Karantinada kalan, özellikle pandeminin ilk dönemlerinde biliyorsunuz ikişer hafta özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız ağırlanıyorlardı Kredi Yurtlar evet. Kurumu'nda. Burada da yaklaşık 100 bin civarında vatandaşımızın o iki hafta boyuncaki destek desteklerini sağladık. Bir taraftan da, diğer taraftan da immünplazma COVID hastalığını geçirmiş olan vatandaşlarımızdan aldığımız COVID plazma, immün plazmalarının hastalara nakil işlemleri de bu anlamda devam ediyor.
Aslında bu noktada şimdi bağışlardan bahsediyorsunuz. Herhalde en kıymetli bağış kan bağışı ve tam da bugünlerde plazma bağışı olsa gerek. Ama sokağa çıkma kısıtlamaları da var. Bu anlamda nasıl vatandaşlarımız size ulaşabilir? Kan bağışını ve özellikle plazma bağışını nasıl yapabilirler?
Kızılay'ın bir internet sitesi var. Kan hizmetleri, kan bağışı, plazma bağışı, kök hücre bağışı noktasında vatandaşlarımızın kafalarına takılan bütün soruların cevaplarını bulabilecekleri, randevu alabilecekleri, elektronik online randevu alabilecekleri ve fiziksel olarak bulundukları lokasyona en yakın kan bağış noktasını oradan bulabilecekleri, görebilecekleri etkileşimli bir portalımız kanver.org. Buradan doğrudan sorgulayabilirler. Türkiye'de 300 noktada aşağı yukarı ortalama kan alıyoruz Kızılay olarak. Bunun 170 tanesi seyyar noktalarımız ve Türkiye'nin 1564 tane hastanesi var. Bunlardan yaklaşık 1300 civarı kan kullanan hastaneler, kan ihtiyacı sıklıklı olan hastaneler ve bu vatandaşlarımızdan aldığımız kanları laboratuvarlarımızda testlerini yapıyor. Daha sonra komponentlerine ayırıyor ve Türkiye'nin bu 1500'e yakın hastanesine her gün ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız da bu anlamda özellikle sağlıklı bireyler, 18-65 yaş arası sağlıklı bireyler, erkekler yılda 4 kere, kadınlar da yılda 3 kere kan bağışlayabilirler. COVID sürecinde bir takım tedirginlikler de
aslında tam da onu soracaktım Sayın Kınık. Çünkü insanlarda şöyle bir endişe de oluyor. Şimdi kan vermeye giderken ya COVID bulaşırsa endişesi.
Evet, bu haklı bir endişe. Bu endişenin giderilmesi gerekir. Şunu ifade edeyim. Bir kere kan bağışı süreci uzun bir süreç değil. 15 dakika alıyor. Kızılay kan merkezleri bir hastane ortamı değil. Yani hasta insanların geldiği ortamlar değil. Hatta toplumun en sağlıklı bireylerinin geldiği ortamlar, o da yetmiyor. Biz her iki saatte bir bu kan bağış merkezlerimizin dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Bir diğer taraftan da bağışçı adaylarımız girmeden önce, o mekana girmeden önce onların bir takım laboratuvar, küçük laboratuvar tetkiklerini ve doktor kontrollerini yapıyoruz. Yani aslında içeriye sağlık tamamen sağlıklı olduğunu emin olduğumuz insanlar giriyor. Bir toplu taşımadan veya toplu bir diyelim ki alışveriş yapılan bir merkezden çok çok daha düşük bir risk bu anlamda var. Kan vermenin ya da plazma vermenin insan sağlığına olumsuz etkisi var mı sorusu da aslında insanların sıkça kafalarına takılan bir soru. Bu anlamda da yapılan bilimsel araştırmalar göstermiş ki kan vermenin özellikle ki kan eritrosit 40 günlük ömrü olan, trombosit 5 günlük ömrü olan hücrelerimiz. Bunlar sürekli yıkılıyor, yeniden yapılıyor kök hücrelerimiz, kemik iliğimizde. Dolayısıyla zaten bir rejenerasyon, yenilenme sürecinde olan bir kan dokumuzdur. Kan verdiğimizde de vücudun bu rejenerasyon sürecini hızlandırdığı ve özellikle kolesterol yüksekse bunun düşmesine bir anlamda vesile olduğunuz 475 gramlık bir kan alıyorsunuz çünkü seyreltiyorsunuz kanı ve olumsuz herhangi bir etkisinin, bağışıklık düşünmesi vesaire gibi olumsuz bir etkisinin de olmadığını bu anlamda, bilimsel anlamda da biliyoruz. Kadınlarda özellikle bu kaygı çok fazla ve biz de aslında bu oranlardan hiç memnun değiliz. Toplam bağışlarımızın %14'ü kadın sadece. Yani kadın bağışçı oranımız Türkiye'de merhameti, yardımlaşmayı böyle bayraklaştırmış kadınlarımızı düşündüğümüzde beklenen yerde değil.
İşte korkulardan da, dolayı, endişelerden dolayı.
Korkular, kadınlar kansız olur gibi bir takım hani şehir efsaneleri. Dediğim gibi bu kan dokusu sürekli yapılan bir doku olduğu için ve kemik iliğimizdeki o kök hücrelerimizden sürekli yapıldığı için bu anlamda vermiş olduğunuz bir ünite kan sizin herhangi bir şekilde kansızlığa uğramanıza vesaire yol açmayacaktır. Dolayısıyla bir yönden de baktığımızda aslında kan bağışların her bir kan bağışı yaptığımızda sizi biz check-up'tan geçiriyoruz. Yani laboratuvar testlerinizi yapıyoruz, doktor muayenesinden geçiriyoruz. Bir sağlık kontrolü.
Sağlıklı kan almak istiyorsunuz çünkü.
Tabii.
Haklı olarak aslında bu çok kimsenin bilmediği ama sizin gibi değerli doktorlarımızın, hocalarımızın anlatması gereken önemli noktalar. Çünkü biz gerçekten çok yardımsever bir milletiz aslında. Hani canımızı verecek kadar yardım etmeyi seven bir milletiz ama özellikle bu COVID zamanı eyvah işte bana ya bulaşırsa ya kansız kalırsam benim de ihtiyacım olursa ne yapacağım? Ama işte tam da o noktada sizin de ihtiyacınız olabilir. O zaman işte bir başkasının kanıyla belki hayatta duracaksınız. Hep sloganlarınız var ya, senin 15 dakikan bir başkasının ömrü olsun. Gerçekten de öyle. Belki o kişi, o 15 dakikalık size kan veren kişinin kanına ihtiyaç duyacak olan sizsiniz. Bu anlamda aslında biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Bu konuda çok haklısınız. Biraz da plazma bağışını anlatır mısınız?
Tabii. Bahsettiğiniz gibi aslında bizim 15 dakikalık veya immün plazma biraz daha 30 dakika 40 dakikaya kadar da çıkabiliyor ama bu bağışlarımız gerçekten şu an mesela COVID nedeniyle yoğun bakımlarda çok çok sayıda hastamız var ve biz her gün 1000'in üzerinde immün plazma talep alıyoruz ağır vakalardan ve Türkiye'nin her tarafına bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir lojistik operasyon, uçaklar, araçlar, kamyonlar bu anlamda 24 saat çalışıyor Kızılay Kan ekipleri. Ve immün plazma, yani kendi bağışıklığıyla o hastalığı yenememiş olan insanlara verildiğinde bunun bilimsel anlamda çalışmaları da yapıldı. Bakanlığımızla ortak bilimsel çalışmalar da yaptık. Dünyanın da itibarlı dergilerinde de yayınlandı bu çalışmalar. Yoğun bakımda kalış sürelerini azaltıyor. Solunum cihazına bağlanma ihtiyacını azaltıyor. Bağlanma sürelerini bu anlamda kısaltıyor. Ve ciddi bir şekilde şifaya destek oluyor. Bu anlamda hastalığı geçirmiş olan bireylerimiz 60 yaşına kadar, kadınsa gebe kalmamış olması gerekiyor. Kan uyuşmazlığı antikorları olabiliyor gebe kadınlarda. O da hastalarda olumsuz etkiler, yıkıcı etkiler oluşturabiliyor. Gebe kalmamış kadınlar ve sağlıklı bireylerin 60 yaşına kadar olan, COVID geçirmiş olan ve bunu geçirdiğini kanıtlayabilecek laboratuvar tetkikleri e-nabız sisteminde kayıtlı olan vakalarımıza biz doğrudan ulaşıyoruz. Şu ana kadar 300 bini aşkın vakamıza bu anlamda ulaştık. Onların içinden de kan verebilecek olan yaklaşık 50 bin civarında bağışçımız kan bağışladı. Bu da yaklaşık 90 bin civarında hastaya nakledildi. Kan immün plazma bağış yapılmasına uygun olan bireylerin %92'si bu teklifimizi kabul etti. Bu çok yüksek bir oran.
Çok, evet, maşallah.
Kendisine ulaştığımızda 100 kişinin 92'si bunu kabul ederek seve seve bu anlamda verdi. Biz veri tabanımızdaki Sağlık Bakanlığımızda ortak veri tabanını kullanıyoruz. Hastalarımıza doğrudan ulaşıyoruz. Hastalığı geçirip hiçbir belirti kalmadıktan 28 gün sonra bu immün plazmayı bağışlayabiliyorlar. Antikorları uygunsa, yani kanında bir antikor varsa, ki immün plazma bağışladıktan sonra da antikorların olup olmadığını da test etmek için de aslında bir fırsat da oluyor hastalarımıza. Her bir 600 mililitre ile 800 mililitre kadar plazma alıyoruz. Plazma kan gibi değil, plazmayı daha sıklıkla alabiliriz. Çünkü hücrelerini almadığımız için sadece sıvı tarafını alıyoruz. Onu su içerek kapatabiliyor vücut hemen. O sıvı tarafını haftada bir alabiliyoruz. Ve bir kişi bu anlamda yaklaşık 24 hastaya kadar plazmasını kullandırtabiliyor. Çok büyük bir oran bu. Dolayısıyla bizim için her damlası kıymetli olan, evet, bu immün plazma, hele bugünlerde özellikle yoğun bakımlardaki ağır vakalarımız açısından hayati önem arz ediyor.
Evet, evet, çok haklısınız. Buradan biz bir kez daha çağrı yapmış olalım. Tabii bu arada Sayın Kınık, biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz. Dolayısıyla şu anda bizi yurt dışından dinleyen kıymetli vatandaşlarımız var ve belki onlar da plazma bağışında bulunmak, kan bağışında bulunmak istiyor. Onlar neler yapabilir? Size doğrudan nasıl ulaşabilirler?
Yurt dışındaki vatandaşlarımız yaşadıkları coğrafyalardaki toplumun bir parçası ve o toplumun içerisindeki bağışçılardan eğer bir ihtiyaç duyduklarında kendileri kan alıyorlar. Aynı şekilde bu ödevlerini oradaki Kızılaçlara veya Kızılaylara ya da Sağlık Bakanlığı'na, hastanelere gidip bu kanlarını, immün plazmalarını bağışlayarak da verebilirler ki vermediler.
Evet.
Bize yakışan, bu milletimize yakışan da budur. Bu anlamda diyelim ki Avrupa'da, diyelim ki Almanya'da yaşayan bir yurttaşımız. Orada Alman Kızılaçı bu immün plazmasını, kanını bu anlamda bağışlayabilir. O da zaten sistemin içine giriyor. Mesela kök hücre bağışlarında biz bütün dünya network'üyle beraber çalışıyoruz. Genetik anlamda diyelim ki kök hücre nakli bekleyen Türkiye'deki bir hastanın bu anlamda Alman Kızılaçı'ndaki bizim yüz binlerce Türk donör var Almanya'da, o veri tabanında kayıtlı. Dolayısıyla onların verisine de erişebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki hastanın ihtimali de artıyor. Böyle bir uluslararası entegrasyon sistemimiz de var.
Evet, gerçekten sonsuz sevgi ve saygı duyuyorum Türk Kızılay'ına. Tabii yalnız hep Covid pandemisinden bahsettik ama özellikle bu yıl yaşadığımız üzücü depremlerde de Türk Kızılay'ın birleştirici, yaraları sarıcı gücünü de gördük. Bu anlamda da size çok teşekkür ediyoruz. Sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik ama birkaç cümle etmek ister misiniz özellikle deprem yardımlarıyla ilgili de?
Çok teşekkür ederim. 2020 hüzünlü başladı,
evet.
Hüzünlü kapanıyor. Ama bir şekilde yardımlaşarak, dayanışarak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını el birliğiyle giderek, yaraları birlikte sararak en azından biz bir millet olduğumuzu, bu işlerin üstesinden gelebileceğimizi hem kendimize hem de dünyaya gösterebiliyoruz. İzmir halen bu anlamda konteynerlarda yaşayan, Kredi Yurtlar Kurumu'nda misafir edilen insanlarımız var. Hayat afetten bir gün önceki güne dönmedi. Ortalama dünyada da bunun ortalaması bir yıl, bir buçuk yıl kadar. Dolayısıyla etkilenmiş olan insanlarımızın, esnafından emeklisine, oradaki vatandaşlarımızda kim varsa etkilenmiş olan, yardıma muhtaç olan insanlardan üzerinden elimizi çekmememiz lazım. Kızılay bu anlamda bir aracı kuruluş. Alan el ve veren el arasında bir merhamet köprüsü,
evet.
Bir dayanışma platformu. Dolayısıyla Kızılay'ı takip ederek bu anlamda desteklerini ihtiyaç sahiplerine iletebilirler.
Evet, internet sitenizden de bahsettiniz. Bağış yapmak isteyenleri de bir kez daha o siteye davet edelim. Sanıyorum orada yönlendiriyordur nasıl bağış yapılacağı konusunda her türlü alanda. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Bir de tabii gönüllülük de çok esas, onu da tekrar vurgulamış olalım. Gönüllü olmak isteyenler de yine bildiğim kadarıyla internet sitesi üzerinden gönüllü olabiliyorlar. Öyle değil mi?
Evet, gönüllüol.org platformumuz üzerinden gönüllü olabilirler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kınık, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda hem size hem tüm çalışan doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerimize ve tüm gönüllülere sonsuz teşekkürlerimizle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık telefon hattımızın diğer ucundaydı. Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında aylardır çalışma yapıyorlar. Özellikle bu hilal bugünler için var sloganıyla personeli ve gönüllüsüyle adeta bir yardım seferberliği düzenliyorlar. Özellikle kan bağışı ve plazma bağışı konusunda çağrı yapıyorlar. Lütfen biz de bu çağrıya uyalım. Çünkü bizden kan ve plazma bağışı bekleyen belki yüzlerce, milyonlarca insan olabilir. Kendisine de verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Sesin bir fesleğen olup kokardı. Ben bu yüzden hep türküler yakardı. Sesin bir fesleğen olup kokardı. Ben bu yüzden hep hep türküler yakardı. Yakın gelip uzak uzak dururdu. Keder dolu ömür geçti bilmedi. Yakın gelip uzak uzak dururdu. Keder dolu ömür geçti bilmedim. Kimse bilmez, kimse bilmez bu aşkı. Keder dolu ömür geçti bilmedim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Münih'ten Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgiler gönderiyoruz Münih'e, Münih'teki tüm kıymetli vatandaşlarımıza. Bugün aslında programımızın ilerleyen dakikalarında detaylı da konuşacağız. Bu koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar nedir, vaka sayısında artışlar oldu mu? Ve vatandaşlarımız şu anda hangi duygular içinde, nasıl sağlıkları, onları da konuşmayı arzu ediyoruz. Ama öncesinde İzler belgeseli, çok özel ve çok aslında acılı bir belgesel. Irkçı terör örgütü Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün örgütü tarafından öldürülenleri konu alan bir belgesel ve etkilemeye devam ediyor tüm izleyenleri. Biz de bu konuyu konuşmak ve o günleri belki de bir kez daha hatırlatmak istedik.
Evet, İzler filminin yönetmeni Aysun Bademsoy 1960 Mersin doğumlu. Çok küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Almanya'ya gelmiş ve eğitimini burada tamamlamış. Daha önce yönetmenliğini yaptığı onun üzerinde belgeseli var. Birmingham Üniversitesi tarafından geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen video konferans sırasında yöneltilen soruları cevaplandıran Aysun Bademsoy, son filmi İzler ile ilgili yaptığı ön çalışmanın 4-5 yıl kadar sürdüğünü, konunun çok hassas olduğunu ve kurban ailelerinin hala çok acı çektiğini belirtti. Amacının yakınları Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü NSU tarafından öldürülen ailelerin yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini, neler düşündüklerini, neler yaptıklarını dile getirmek olduğunu söyleyen yönetmen, çekilen acıların kamera karşısında dile getirilmesinin çok zor olduğuna da değiniyor. Gerçekten de bazı duyguların sinema dilinde ifade bulabilmesi çok güç. Amaç yaşananların unutulmaması. Saldırıların yaşandığı dönemde cinayetlerin nedeninin Türk mafyası ya da aile içi sorunlar olabileceği şeklindeki olasılıklar öne sürülmüş. Aileler de zan altında bırakılmıştı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen 5,5 yıl kadar süren ve Alman hukuk tarihinin en uzun süren davası olan NSU davasında ne yazık ki teröristlerin bağlantıları tam olarak açığa çıkartılamadı. Dava ile ilgili bazı belgelerin yok edilmesi, bazı belgelere ise ulaşılamıyor olması davaya gölge düşüren gelişmeler olarak görülüyor. Dava sırasında sık sık kurumsal bir ırkçılığın söz konusu olduğu iddiasına da yer verilmişti. Hatırlanacağı gibi 3 kişilik terör örgütünün 2 mensubu tam polis tarafından yakalanacakları sırada intihar etmişti. Üçüncü terörist Beate C.P. 2018 yılında sona eren davada ömür boyu hapse çarptırılırken gruba yardım ve yataklık suçlarından yargılananlar ise hafif cezalarla kurtuldu. Aysun Bademsoy'un İzler adındaki belgesel filmi bu yıl İstanbul Film Festivali kapsamında da gösterilmişti. Evet. Film gerçekten çok güncel ve kaçırılmaması gereken önemli bir yapım. Ben de izleme şansına sahip oldum. 2019 yılı yapımı, çok yeni. Bu yılın başlarındaydı, Münih'te de gösterildi. Tüm belgesel filmlerde olduğu gibi çok kısa kaldı gösterimde ne yazık ki. Evet. Ama çok duygusal, çok gerçekçi, önemli bir yapım. Günümüzde özellikle Türk vatandaşlarına yönelik ayrımcılığın, ırkçı yaklaşımların hatta saldırıların gittikçe artması burada yaşayan bizleri doğal olarak çok tedirgin eden bir gelişme. Keşke hoşgörünün, karşılıklı anlayışın egemen olduğu bir toplum herkesin ortak hedefi olabilse diye düşünüyorum.
Evet, filmin adının da çok katmanlı olduğu ortada aslında. Şöyle dediniz ya, katillere yardım edenler bile hafif cezalarla kurtuldular diye. Evet. Aslında yalnızca kastedilen, anladığım kadarıyla, katillerin olay yerinde bıraktığı izler değil. Aynı zamanda geride kalanların yaralarının da izleri, öyle değil mi?
Evet, evet, yapılan bu video konferans sırasında buna da özellikle değindi Sayın Aysun Bademsoy. Her iki türlü de düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten sizin de değindiğiniz gibi olay yerinde bırakılan izler, ki o dönemde ne yazık ki emniyet birimleri asla bu ırkçı terör örgütlerinden veya işte ırkçı grupların işlediği bir suç olarak görmedi olayları. Hep aileler suçlandı. Filmde de çok detaylı olarak veriliyor. Hep ailelere işte sizin eşiniz uyuşturucu mafyasıyla ilişkisi vardı, İşte o yüzden öldürüldü. Yani
bir
böyle
kötüleme propagandası gibi bir şey.
Evet, yani kadarıyla hem siz bir acı yaşıyorsunuz. Evet. Düşünsenize hani eşiniz, işte kardeşiniz, neyse babanız öldürülmüş. Hem de aile böyle bir zan altında bırakılıyor. Yani gerçekten çok çok acı ve çok çok da düşündürücü bir olay tabii ki. Hani emniyet birimlerinin olaya ısrarla böyle yaklaşmaları.
Evet ama bugün Almanya'da herkes bu terör örgütünü tanıyor değil mi? Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nden
evet.
haberdar. Belki evet. sorsanız herkes o katillerin neye benzediğini hatırlıyor ama kurbanları tanıyan yok. Kurbanların yakınlarını da tanıyan yok. Bu da tabii isimlerini bilen de yok. Bu da tabii muhtemelen özellikle yapımcıyı, filmin yönetmeni Aysun Bademsoy'u etkilemiş olmalı ki böyle bir film ortaya koymak istemiş. Çünkü bildiğimiz kadarıyla diyor ki o kurbanları yakından dinlediğini, onlara deneyimlerini anlattırdığının farkına vardığını söylüyor dinledikten sonra. Bazen bir film yaparken bir işin içine giriyorsunuz ya daha doğrusu film yapmadan önce bir düşünce kafanızda beliriyor ama film yapmaya başladıktan sonra özellikle bir belgesel yapacaksınız o gerçekleri anlamaya başladıktan sonra çok daha farklı duygularla o film belki sonlanıyor. Bu anlamda kimdir hangi duygular içinde gerçekleşti bu film?
Evet gerçekten dedikleriniz çok doğru. Tam da bu konulara değindi zaten Aysun Hanım yapılan konferans sırasında soru cevap şeklinde yapılmıştı. Hı hı. Ve katılım gerçekten çok yoğundu. Yüksekti sayı. Bu tip sorular da tabii geldi evet. O akşam. Ve sizin de değindiğiniz gibi gerçekten de bu açıdan bakılmalı. Yani unutulmamaları işte hep dediğiniz gibi basında gerçekten hep işte o terör örgütü oydu buydu hep onların resimleri gösterildi hep onlarla yatıldı kalkıldı neredeyse evet. burada ama ailelerin acıları dile getirilmeli veya işte öldürülenlerin unutulmaması çok çok önemli. Bunları anlayamazsak bunları bilemezsek neden sonuç ilişkilerini bu tip olaylardan nasıl korunacağız ya da bu tip olayların tekrar olmaması için neler yapabiliriz? Bunlar çok önemli adımlar. Hı
hı. Bu yakın zamanlarda özellikle bu örgüt tarafından bildiğiniz yapılan bu tür eylemler var mı?
Şimdi şöyle son dönemde basında bu konuya yakın diyebileceğimiz bir takım gelişmeler de çıktı. Onunla ilgili yazılar da çıktı. Şöyle ki Alman emniyet güçlerinden ne yazık ki bazı Türk kökenli ama veya yabancı kökenli kişilerin özel bilgileri sızdırılmış. Ve bu gerçekten tespit edildi ve işte bir kısmı cezalandırıldı hatta bir kısmını mahkemeleri sürüyor. Ve ikinci bir NSU davası olma yolunda gidiliyor deniyor. Yani hakikaten işte öyle de adlandırmaya başladılar son dönemde. O tip gelişmeler de var ne yazık ki.
Evet.
Yani bu tabii çok acı bir şey. Düşünsenize sizin bilgileriniz, özel bir evinizin adresi, telefon numaranız, poliste olan kayıtlar sızdırılıyor ve bir takım ölüm tehditleri alıyorsunuz.
Evet.
Ve bu ölüm tehditlerinin geldiği kaynaklar, işte bir takım bağlantılar ortaya çıkarıldı. Ki bu adreslere, bu e-posta adreslerine, telefonlara, ev adreslerine polislerin kaynaklarından ulaşılmış. Hı hı. Oradaki verilerden.
Evet bir de yani, tabii bu öldürülenler evet 10 kişiden 8'i Türk'tü ama içinde Alman bir polis de vardı. Aslında evet. Belki... Evet, ırkçı bir terör örgütü gibi gözükmekle birlikte yani yalnızca Türklerden değil, kendi memleketinden birileri de böylesine eylemlerde, böylesine saldırılarda can kaybına neden olacak durumlar da ortaya çıkarabiliyor. Peki bu anlamda yetkililer, üst düzey yetkililer neler söylüyor?
Şimdi o şöyle açıklandı, bazı kesimler onu şöyle yorumladılar. Yanlış hatırlamıyorsam Alman bayan polisi o. Alman polisi öldürülenlerin en sonuncusu. Yani en son o öldürüldü. Sanıyorum bir nöbet sırasında ya da bir işte bir yerdeyken silahını almak istemişler. O şekilde bir kargaşa çıkıyor ve o sırada öldürülüyor. Yani silaha ulaşmak amacıyla dendi. O şekilde yorumlandı. Hı hı. Bir kısım basında o işte polis memuruna daha önce sağcı gruplarla bir takım ilişkisi vardı, var mıydı? Bir takım böyle biraz havada kaldı o konular. Evet. Yani açıkçası onu ben çok ayrıntılı, daha doğrusu kafalarımız öyle bir karıştı ki bazen de karıştırılıyor gibi geliyor. O böyle biraz böyle muallakta kaldı o konular. Evet. Onu tam olarak bilemiyoruz. Yunanlı'nın öldürülmesini de şöyle açıklayanlar oldu. Onu da Türk vatandaşı zannettiler. O da iş yerinde.
Yanlışlıkla oldu gibi.
Hayır, yanlışlıkla. Yani evet, aslında Türk birini öldürmek istiyorlardı ama onu işte yanlışlıkla, yani o işte çok çok üzücü tabii. Evet. Bu o olay da Münih'te, yani iki kişi öldürüldü Münih'te. Biri Türk vatandaşı, biri de o Yunanlı Yunan vatandaşı olan kişi. O iki olay Münih'te cereyan etmişti. Onların anma toplantıları da oluyor. Bu geçtiğimiz Ağustos ayında oldu. Ben de gittim. Türk vatandaşımızın dükkanının, yani o zamanlar işlettiği dükkanın önünde yapıldı. Hatta Münih Başkonsolosumuz da katılmıştı. Orada önemli bir anma toplantısı da gerçekleştirdi. Her yıl yapılıyor bunlar.
Evet. Son olarak o bölümle ilgili, bu izler belgeseliyle ilgili Almanya'da izleyenlerin tepkileri neler? Bu konuda bir izleniminiz, bir bilginiz var mı?
O konuda ne yazık ki çok bilgim yok. Şöyle ki zaten ya Ocak sonuydu ya da Şubat başıydı film burada gösterildiğine. Ondan sonra da zaten bildiğiniz gibi salgın dönemi başlamış oldu. Hı-hı. Yani izler filmi buradaki sinemalarda çok kısa gösterilmiş oldu. Evet. Ne yazık ki. Evet. Ama ara ara tabii ki ilgili sayfalara girdiğinizde izler hakkındaki izlenimleri okumak, görmek mümkün. İstanbul Film Festivali'nde de bu sene çevrim içi olarak sanıyorum gösterildi. Onunla ilgili de var bir takım bilgilere ulaşmak mümkün. Orada da mutlaka çok etkilenmiş olmalılar diye düşünüyorum seyircilerim.
Evet. Pandemiden bahsettiniz, biraz da o konuya değinecek olursak Almanya'da durumlar nasıl, vatandaşlarımızın hem duygu durumları hem sağlık durumları nasıl, biraz da ondan bahseder misiniz?
Tabii ki. Koronavirüs salgını nedeniyle ilkbahar ve yaz aylarında alınan önlemlerden biraz daha farklı kısıtlamaların uygulandığı bu günlerde hem yetkililer hem Alman halkı oldukça tedirgin. Alman halkı diyorum, hani Almanya'dan sizlere ilettiğim için bu bilgiler, ama bildiğiniz gibi yani Almanya'nın neredeyse %20-23'lerde sanıyorum oran yabancı kökenli. Hmm. Bunların da büyük bir grup olarak biz Türkleri kapsıyor, yani hepimiz çok tedirginiz. Son yapılan açıklamalara göre Almanya'da her 4 dakikada bir salgın nedeniyle bir hasta hayatını kaybediyor. Tabii bu gerçekten çok yüksek bir oran. Bazı hastaneler yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için hastaları diğer sağlık birimlerine nakletmeye başladı. Alınan bunca önleme rağmen sayının bu kadar yüksek olması ve her geçen gün daha da artması herkesi tedirgin etmekte. Özellikle daha ne kadar süreceği belli olmayan kısıtlamalar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi burada da genel bir gerginlik yaşanmakta. Bazı önlemler Almanya genelinde alınsa da her eyalette uygulanan farklı kısıtlamalar da mevcut. Üstelik bu kısıtlamaların neredeyse her gün yenileri ekleniyor. Bu durumda buradaki günlük değişiklikleri takip edebilmek gerçekten zorlaştı demek mümkün. Almanya'nın gündemini meşgul eden bir başka gelişme ise bazı grupların tüm bu önlemleri abartılı bularak sokaklara dökülmesi. Son haftalarda sık sık yapılan bu gösterilerde ne yazık ki sosyal mesafe ve maske takılması kuralına uyulmuyor. Güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığı bu gösterilere özellikle ırkçı gruplardan da destek gelmekte. İlkbaharda alınan ilk önlemler sırasında çok eleştirilen bir konu, yaşlı bakım evlerinde kalanların hiçbir şekilde yakınları tarafından ziyaret edilememesiydi. Bilindiği gibi o dönemde bakım evinde kalanlar arasında ölüm oranı çok yüksek olmuştu. Bu sefer Noel ve yılbaşı döneminde sıkı önlemler alınarak bakım evlerinde kalanların yakınları tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı. Yine ilkbahardaki salgın kısıtlamaları sırasında neredeyse tüm iş yerleri, fabrikalar, okullar, alışveriş merkezleri kapatılmış, adeta hayat durmuştu. Bugün neredeyse özellikle çocuk yuvaları ve okulların açık kalması için büyük gayret sarf ediliyor. sinema, tiyatro ve müzeler yanında kafe, bar ve restoranlar Kasım ayı başından beri kapalı. Bavyera'da, yani bizim bulunduğumuz eyalette, iş yerleri, fabrikalar, alışveriş merkezleri kısmen açık. Ama daha önce de belirttiğim gibi tüm bu kısıtlamalara her geçen gün yenisi eklenmekte. Dört gözle beklenen aşı uygulamasına ise Almanya'da henüz başlanamadı. Çok yakın bir zamanda başlanması için ön hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Tabii alınan önlemler uyarınca Almanların büyük önem verdikleri Noel ve yılbaşı kutlamaları bu yıl yapılamayacak. Son uyarılarda mecbur kalmadıkça kimseyle görüşmeyin, ilişkilerinizi mümkün olan en aza indirin deniyor. Tabii ki öncelik sağlıkta, kendimizi ve çevremizdekileri korumak için alınan bu çok sıkı tedbirlere uymaktan başka çaremiz yok.
Evet. Bu aşı çalışmaları veya aşı uygulamaları yerli aşıyı mı bekliyor Almanlar ya ve Türkiye, Almanya'daki Türk vatandaşları, yoksa yurt dışından aşı mı bekleniyor?
Şimdi şöyle, bildiğiniz gibi Almanya'da BioNTech diye bir firma var. Onların geliştirdiği bir aşı bekleniyor hala Almanya'da. Sanıyorum bürokrasiyle ilgili bir gecikme söz konusu. Bildiğiniz gibi bir iki gün önce İngiltere başladı ve BioNTech, yani Almanya'daki şirketin aslında aşıları orada uygulamaya sokuldu. Uğur Şahin diye bir Türk kökenli bir bilim adamı ve onun eşinin işte yoğun çalışmalarının sonucu olarak geliştirilmiş bir aşı bu. Çok büyük bir başarı tabii ki. O bekleniyor, yani o aşı bekleniyor, fakat bir takım işte izinler falan uzun sürüyor anladığımız kadarıyla. Basın o şekilde yansıtıldı. Evet. Ama tam olarak ne zaman başlayacak, sanıyorum kısa bir süre içinde başlayacaklar.
Evet, lütfen sağlığınıza, kendinize dikkat edin, özellikle sizin nezdinizde oradaki tüm vatandaşlarımıza sevgilerimizi iletin bizden. Sağlığınıza dikkat edin ve o belki hükümetin, belki kendi kendilerine aldıkları tedbirleri almaya devam etsinler. En azından bu süreci herhalde en iyi bir şekilde böyle atlatırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgiler gönderiyoruz Münih'e.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizden de çok sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Münih'ten Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucundaydı. Irkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü tarafından öldürülenleri konu alan İzler belgeselinden bahsettik. Ve hemen sonrasında da koronavirüs salgını nedeniyle Almanya genelindeki kısıtlamaları bizlere anlattı. Özellikle bugünlerde neler yapıldığını ve ilerleyen dönemlerde neler yapılabileceği konusunda bilgiler verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bizler de Hayatın Sesleri'nin bu haftalık sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Jule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Pazartesi günü Hayatın Sesleri'nde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Yemekleri
hazırlayarak güzel yemek. Hayatın Sesleri.